Ayrım 36.
Bu durum çeşitli uluslararası kuruluşların ülkemizin ekonomisi üzerinde söz ve karar sahibi olmasını beraberinde getirmiştir. Egemen sınıflar içinde belirleyici bir konumda bulunan tekelci burjuvazinin kendisinin emperyalist tekellere bağımlı karakteri nedeniyle bunalımlardan emperyalist savaşa bir çıkış siyasetine yönelmesi de söz konusu değildir. Ülke ekonomisi ağır bir bunalım içindedir. Bunalımın çözümü yabancı reçetelerde aranmaktadır. AET, IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşların müdahaleleri sonucu ekonomik ve siyasi bağımsızlığımız elimizden alınırken, askeri alanda NATO ile girişilen ilişkiler birçok askeri yükümlülükleri beraberinde getirmiştir. İkili anlaşmalarla ülkemiz emperyalizmin ileri bir karakolu durumuna düşürülmüştür. Uluslararası tekellerle ekonomik alanda girilen ilişkiler sonucunda yeraltı, yerüstü kaynaklarımız yabancı tekellerin sömürüsüne terk edilmiştir. Uluslararası ekonomik kuruluşların tavsiyesi doğrultusunda taban fiyatları düşük tutulmuş, işçi ücretleri dondurulmuştur. Memur maaşları aşağıya çekilmiştir. Zaman zaman artışlar yapılmışsa da bunlar göstermeliktir. Bu böyle olunca yatırımlar durmuş, işsizlik gündeme gelmiş, hayat pahalılığı başını almış yürümüştür. Paramız her gün değerini kaybetmiş, halkın alım gücü kalmamıştır. Bu durumun sorumlusu ülkeyi uluslararası tekellerin çıkarları doğrultusunda yönetenlerdir. İkili anlaşmalarla ülkeyi bağımlı duruma getirenlerdir. Bir avuç mutlu azınlığın çıkarları için halkımızın sefaletine sebep olanlardır. Halkımıza zam, zulüm ve işkenceyi reva görenlerdir. Bu amaçla siyasi iktidarları elinde bulunduran egemen sınıfın kendisi ve onların emir kulu olan siyaset adamlarıdır. Bütün bu olup bitenlere ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş bir ülkenin insanı olarak ilgisiz kalmamız mümkün değildir. İşte bu anlayış içinde emperyalizme, faşizme, gericiliğe karşı demokratik eylemler içinde yer almalıyız. Ülkemizin emperyalist devletlerle girilen ilişkilerden çıkmasını, yeraltı, yerüstü kaynaklarının, yabancı tekellerin sömürüsünden kurtulmasını, ülkemizin bağımsızlığını zedeleyen, ulusal onurumuzu yok eden tüm ikili anlaşmaların feshedilmesini, askeri yönden girilen ilişkilerden yani NATO'dan çıkmasını, ülkemizin hem askeri hem de ekonomik yönden tam bağımsız duruma gelmesini istiyoruz. Faşizm, emperyalist, kapitalist ülkelerdeki büyük bunalımların ürünü olan bir yönetim biçimi, böyle bunalımlar içinde doğup gelişen bir olgudur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenik düşen Almanya ve İtalya gibi ülkelerde yaşanan bunalımlarda devrimci, demokratik bir çıkış yolu sağlanamamış. Düzen tekelci burjuvazi egemenliğinde çöküntü içindeki toplumun, özellikle orta sınıflardaki şövenizmin, gericiliğin kışkırtılmasıyla sınırsız bir şiddete ve emperyalist savaşa dayanan faşizme yönelmiştir. Türkiye gibi emperyalizme bağımlı ülkelerde faşizm emperyalizmin bir ihraç malı, onun egemenliğinin bir biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Orta sınıflar içinde belirli bir kitle desteğine dayanan sivil faşist partilerde, devletin politik ve askeri yapısındaki güçlerde, emperyalizmin ve işbirlikçi yerli tekelci burjuvazinin egemenlik politikalarının bir aracı olarak işlev görmektedirler. Faşizm bu şekilde yukarıdan aşağıya bir gelişme özelliği göstermektedir. Bu olgu Türkiye'deki bunalımların gelişme süreçlerinde açıkça gözlenmektedir. Sivil faşist güçler sivil dönemlerde halk muhalefetini bastırmak ve gelişmesini engellemek için resmi güçlerle birlikte kullanılmaktadırlar. Bunalımın tepe noktasına gelindiğinde emperyalizmin ve tekelci burjuvazinin tercihleri doğrultusunda emekçi halk muhalefetini ezmek ve düzenin ekonomik, sosyal ve siyasal restorasyonunu sağlamak üzere askeri faşist darbeler gündeme getirilmekte, çıkış yolu olarak görülmektedir. Fatsa hepimizin bildiği gibi Doğu Karadeniz'de kurulmuş bir yerleşim birimidir. Fındık Fatsa'nın, Fatsalıların her şeyidir. Fatsa'da fındıksız bir yaşam düşünülemez. Oysa fındık hiçbir dönemde Fatsa halkını güldürmemiştir. Adeta kara yazgısı olmuştur. Çünkü hiçbir dönemde verilen fındık taban fiyatları yeterli olmamıştır. Bırakın yeterli olmayı, üreticinin üretim masraflarını zor karşılayan bir taban fiyat politikası yıllardan bu yana ısrarla sürdürülmüştür. Binbir güçlükle ürettiği ürüne yeterli değeri alamayan Fassa köylüsü, uygulanan kredi ve taban fiyatı politikalarıyla tüccar ve alıcılara köle edilmiştir. Öylesine borçlandırılmıştır ki, tüccarlara arazilerini tümden satsa dahi bu modern kölelikten kurtulamayacak hale getirilmiştir. Buna bir de faiz, kara borsa, pahalılık, işsizlik eklenince yaşam fatsalı için çekilmez hale gelmiştir. Yıllardan bu yana sürdürülen fındıktaki sömürü politikası, Fatsa halkının siyasi iktidarlara güvensizliğini arttırmıştır. Bu uygulamalara neden olan iktidarların ve onların uzantılarının politikaları hoş karşılanmamaya, eleştirilmeye başlanmıştır. Bu hoşnutsuzluk tepkilere, kitlesel eylemlere dönüşecektir. Fatsalılar sömürü ve zulme karşı çıkarken, bu haklı mücadelelerinde her zaman yanı başlarında onlara omuz veren demokrat, ilerici, devrimci kişi ve kuruluşları bağırlarına basacaklar, onları kendilerinden bir parça olarak görecek, onlara güven duyacaklardır. Kimdir? Terzi Fikri. Fikri Sönmez dedi Metin abi. Tanımıyor musun? 65'ten 71'e kadar tipin Fatsa ilçe teşkilat başkanıydı. İsmen tanıyorum, hiç karşılaşmadık. 12 Mart döneminde ve 12 Mart sonrasında ülkenin her yerinde olduğu gibi Fatsa'da da faşist hareket devlet tarafından desteklendi ve güçlendirildi. Fatsalı devrimciler, ilericiler 12 Mart işkencehanelerinde zulüm görürken devlet faşistleri açıktan açığa destekledi. Fatsa'daki ilerici kuruluşlar yasaklanırken ülke ocakları ve benzeri faşist kuruluşlara her türlü destek sağlandı. Bu destek Mehmet Kara'nın öldürülmesine kadar vardı. Fatsa'nın en gerici köylerinde yetişen lumpen ve serseriler tefecilerden de destek alarak ülke ocaklarını ve MHP'yi kurdular. 12 Mart döneminde devlete yardımcı güç olarak ilan edilen faşist militanlar, 1. Milliyetçi Cephe'nin kurulmasıyla birlikte halka karşı saldırılara geçtiler. Öncelikle liseli öğrenciler saldırı hedefi oldular. 1975 yılında 1. MC döneminde polis ve orta dereceli okulların idari kadroları faşistleştirildi. Öğrenciler arasında destek bulamayan okul yöneticileri dışarıdan getirdikleri lümpenlerle okuldaki sessiz çoğunluk üzerinde terör estirdiler. Her gün okula giden öğrencilerden bir kısmı sokaklarda ya da okul kapılarında dövülüyor, öğretmenlere baskı uygulanıyor. Bakın, Fatsa Lisesi'ne tayini çıkan felsefe öğretmeni Osman Barancan'ın okula geleceği haberi MHP yanlısı lise müdürü Abdullah Barın tarafından öğrencilere nasıl duyuruluyor? Arkadaşlar, bir komünist öğretmenin tayini okulumuza çıkmıştır. Bu hafta Ankara'ya giderek tayinini engellemeye çalışacağım. Eğer başarılı olamazsam, geldiği günün sabahı burayı beğenmeyerek kendisi çeker gider. 20 gün sonra ilçe lisesine gelen bu arkadaşımız, birkaç faşist öğrenci yanında okul dışından gelmiş kalabalık bir faşist grubu tarafından zincirlerle, sopalarla dövüldü. Polise yapılan başvuru da sonuçsuz kaldı. Bu dönemde Fatsa'da Ülkü 1 şubesi de kuruldu. Polislerin desteğinde sopalı, zincirli, bıçaklı saldırılar düzenleyen faşistler birçok ilerici demokrat insanı yaraladılar. Beşik pazarı dışında her yerde faşistlerin saldırılarıyla karşılaşıyoruz. Fatsa içinde girebileceğimiz yerlerde sınırlı. Bu saldırıların örgütlü olduğunu ve saldırılara karşı dayanışma içinde bulunmak gerektiğini gören devrimciler, demokratlar ve ilericiler halk evi şubesini açtık. Arkadaşımız Kemal Kara'nın büyük katkılarıyla kurulan halk evine de saldırmaya başladılar. Kemal Kara faşistlerin baş hedefi haline geldi. Bu yılın başlarında dükkanını kapatıp evine giderken faşistlerin demir çubuk ve zincirlerle yaptıkları saldırıyla karşılaştı. Kemal arkadaş 20 gün ayağa kalkamadı. Saldırganları teşhis etmiş olmasına rağmen işlem yapmadılar. 6 ay kadar sonra Necati Budak adlı faşist polisin yönetimindeki faşist çete Haziran'ın 15'inde tekrar saldırdı. Saldırıya katılanların isimleri bizde vardır. Buna rağmen bakın, faşistlerin yayın organı Her Gün gazetesi olayı nasıl açıkladı. Fatsa Halk Evi Başkanı Kemal Kara'nın bir fraksiyon çatışmasında öldürüldüğü açıklandı. Olaydan sonra Devrimci Yol imzalı bildiriler dağıtıldı. Bu bildirilerden birinde revizyonistler bir yoldaşımızı daha katlettiler. Fatsa Halk Evi Başkanı Kemal Kara'yı kalleşçe öldürdüler. Yaptıkları yanlarına kalmayacak, hesabı mutlaka sorulacaktır deniliyordu. Fatsa Halk Evi Başkanı Kemal Kara'nın öldürülmesi ilçede çatışmaları körükledi. Devyol kısa süre sonra ilçeyi ele aldı. Komünist olmayanlar ise ya ilçeden göç ettirildiler ya da şehit edildiler. Rodoplu'nun Selahattin'in Her Güne Takma isimli yazı yazıyor olduğunu söylediğini hatırladım. Göz ucuyla yüzüne baktım, put gibi oturuyordu. Kemal Kara halkın çok sevdiği bir insandı. Bildiğiniz gibi cenazesine büyük katılım oldu. Faşist saldırıların bir gün kendilerine de yöneleceğini anlayan gençler bu olaydan sonra toplu olarak gezmeye, saldırganlara karşı birlikte hareket etmeye, dayanışma içinde bulunmaya başladılar. Faşistler artık Fatsa sokaklarında eskisi gibi rahat saldırı düzenleyemiyorlar. İşledikleri cinayet karşısında gördükleri tepki onları ürküttü. Kurtuluş Mahallesi dışında etkileri kalmadı. Okur Fikri Sönmez'in 1979'da Fatsa'nın CHP'li belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçimlerde bağımsız aday olduğunu ve ezici bir çoğunlukla kazandığını hatırlayacaktır. O günkü konuşmasının başlıca iki unsurundan birisi, Fatsa ve civar ilçelerde düzenlemek istedikleri fındık mitinglerine desteğimizi sağlamak. İkincisi ise devrimci bir belediyenin nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin fikirlerimizi almaktı. Biz devrimciler halkın kendisinin söz ve karar sahibi olduğu bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz ve belediyede halk yönetimi diyoruz diye sürdürdü. Ancak mevcut işleyiş içinde halkın söz ve karar sahibi olduğu yaşanmış bir örnek yoktur. Örnek yoktur ama Devrimci Yol dergisinin ortaya attığı ve Fatsa halkı tarafından da kabul gören direniş komiteleri anlayışı vardır. Direniş komiteleri halk yığınları içinde gelişen antifaşist dayanışma eğilimlerinin devrimci bir doğrultuda kanalize edilmesi, bağımsız bir devrimci hareketin halk iktidarını hedefleyecek şekilde ve tüm antifaşist halk güçlerinin Birleşik Devrimci Savaşı'nın örgütlendirilmesi doğrultusunda kavranılmasının bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Direniş komiteleri en geniş anlamda devrimci halk iktidarının birer nüveleri olarak kavranmalı ve bu doğrultuda derinleştirilip geliştirilmelidir. Direniş komiteleri mücadelesinin başarıya ulaştırılabilmesi böyle bir devrimci önderliğin, proletaryanın öncü savaşçı partisinin varlığına kopmaz bir şekilde bağlıdır. Elbette bu direniş komitelerini yaratma mücadelesinin ertelenmesi şeklinde anlaşılamaz. Parti ve cephenin yaratılması uğrunda mücadele ikincinin birinciye bağlı olduğu diyalektik bir bütünlük içinde kavranabilir. Cephenin yaratılması uğrunda mücadele partinin yaratılması uğrunda mücadeleyi güçlendirir. Direniş komiteleri bir yanıyla faşist saldırılara karşı halkın kendi kendisini savunduğu en geniş örgütlenme birimleri olarak işlev görürken, bir yanıyla da halkın demokrasiyi öğrendiği, uyguladığı, çevre ve ülke sorunlarının tartışıldığı, sorunlara çözüm üretildiği, kabul gören çözüm yollarının uygulamaya sokulduğu birimler olarak görülmelidir. Bu noktada araya girmeliyim. Fikri Sönmez belediye başkanlığı seçimleri çalışmalarında seçilmesi halinde direniş komiteleri anlayışına uygun olarak halk komiteleri oluşturacağını duyurdu. Belediye çalışmalarıyla ilgili program taslağı oluşturulmasını müteakip ilk iş olarak mahallelerde halk komiteleri seçimine gitti. 7 mahallesi olan Fatsa, yerleşim toplanabilme özellikleri ve ihtiyaçların kolayca karşılanabilmesi koşullarına göre 11 birime ayrıldı. Her birimden nüfusuna göre 3 ile 7 arasında halk komitesi temsilcisi gizli oy açık sayım esasına göre seçildi. Bu komitelerde belediye çalışma programı taslağı tartışıldı ve belediye hizmetlerini yürütecek halkın yakacak yağ, gaz ve benzeri ihtiyaçlarını raiç fiyatları eşit olarak dağıtımını sağlayacak, yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi belediye ile ilgili her türlü sorunun çözümünde söz ve karar sahibi oldular. Ekim 1979 sonrasında ve Kasım başında yapılan halk komiteleri seçimlerine AP'li, CHP'li, MSP'li yurttaşlar da aday oldular ve seçildiler. Tartışılan sorunlardan ilki Fatsa sokaklarının çamurlardan temizlenmesiydi. Ünlü Çamura Son kampanyası böyle açıldı. Halk komitelerinin kararları belediye meclisi ve encümeninden geçiyordu. Ancak bu iki kurum halkın en geniş katılımıyla alınan kararları desteklemek zorunda kalıyorlardı. Mahalle toplantılarında belirlenenler belediye organlarından geçtikten sonra belediye başkanı tarafından yürürlüğe konuluyordu. Halkın doğrudan yönetime katılması 2-3 aylık aralıklarla yapılan halk komiteleri toplantılarıyla sağlandı. Birimlerde yapılan halk toplantılarına Fikri Sönmez belediye çalışanları, halk komiteleri üyeleri katıldı. Belediyenin maddi kaynaklarını, mali durumunu, hazırlanan programlar çerçevesinde yapılanları ve yapılamayanları anlattılar. 20 bin nüfuslu ilçenin 5 bin yetişkini aktif politika yapmanın ötesinde söz ve karar sahibi oldular. Bence daha da önemlisi, belediye faaliyetlerini bilen, tartışan, katılan halkın belediye çalışmalarının denetçisi ve takipçisi olmasıdır. O gün Rodoplu insanın yüreğini şenlendiren bir esriklik içindeydi. Bu adamı çok sevdim dedi. Yapabileceğim bir şey varsa yapmak isterim. Kabına sığamıyor gibiydi. 19. yüzyıl kapitalizmi işçilerin maddi refahını ihmal etmekle suçlanır. Ama esas eleştiri bu değildir biliyor musun diye başladı. Owen, Proudhon, Tolstoy, Bakunin, Durkheim, Marx, Einstein, Switzer'ın eleştirilerinin ortak noktası bu sistemdeki insanda. Bu sistemde insana ne olduğunda yoğunlaşır. Kapitalizmi emekçiyi sefil ettiği için lanetlerler. Ama esas karşı çıktıkları bu sistemin üreten insanın hayatın merkezindeki yerini kaybetmesine neden olan bir sistem olmasıdır. İnsanı ekonomik hedeflere ulaşmakta kullanılan bir alete indirgeyen, diğer insanlar ve doğa ile olan somut bağlarını kopartan, yabancılaştıran bir sistem olmasıdır. Kapitalist sistemde insan her şeyin kendisinde toplandığı, sistemin öznesi ve nesnesi olduğu bir merkez olmaktan çıkmış, bir reseptöre, bir pazarlama faaliyetine indirgenmiştir, anlıyor musun? Ben bilincini yitirmiştir. Deyiş yerinde ise onay bağımlısı olmuştur. İtaatkar ama güvensizdir, tatminsizdir, bunalımlıdır, tedirgindir. Enerjisini sisteme uyum sağlamaya harcamaktadır. Bizim meselemiz de insanı yeniden sistemin merkezine oturtma meselesi olmalıdır. Fatsalı fındık üreticisinin bir reseptör, bir pazarlama aracı olmaktan çıkıp, Sönmez'in dediği gibi, mevcut işleyiş içinde söz ve karar sahibi olması meselesidir. Fikri Sönmez'e yardım etmek gerekir. Fındık mitingleri değil ama halk komiteleri mutlaka gerçekleştirilmelidir. Fındık mitinglerine ne olmuş? Bu Metin abiydi. Sesinin suçlayıcı tınısından olsa gerek Rodoplu'nun coşkusunun gerilediğini hissettim. Konuştuğunda onun sesi de tersti. İnsanları sokağa dökmekle kalırsınız dedi. Fındık meselesini halledemezsiniz. Edemediğiniz için de güvenlerini yitirirsiniz. Üreticinin fındık fiyatlarının belirlenmesinde söz hakkı olmamalı mı? Söz hakkı olmaz dedi Günay. Çünkü fiyatlar sözde belirlenmez. Ne üreticinin, ne hükümetin, ne de IMF'nin sözüyle. Baksanıza yiyemeyeceğimiz kadar fındık üretiyoruz. Dünya fiyatlarının çok üstünde bir maliyetle ürettiğimiz için dışarıda satamıyoruz. Dağlar taşlar, silolar fındık dolu. Yapılacak iş üretimi azaltmaktır. Becerebiliyorsanız Fatsalılara alternatif ekonomik faaliyetler, alternatif yaşam biçimleri önerin. Tefeci tüccarların, tekellerin, fındık üreticilerini sömürmesi karşısında halkın sessiz kalmasını, hakkını aramamasını istemek, doğrudan doğruya tefeci tüccarların ve tekellerin yanında saf tutmak anlamına gelir. Saçma. Metin abiyle kimsenin böyle konuşabileceğini düşünmemiş olmalıydım ki dehşete düştüm. Göz ucuyla baktım. Bıyıkları daha bir sarkmış gibiydi. Rodoplu'yu aşağılamakla alay etmek arasında gidip geldiğini hissettim. Saçma diye sürdürdü Rodoplu. Çünkü her şey bir tarafa, ulus olarak tek eksiğiniz petrol bile olsa ekonomik olarak tam bağımsız olamayacaksınız demektir. Yani ihracat yoluyla bile olsa dışarıya dış ekonomilerin dengelerine bağımlısınız. Dış ekonomilerin arz talep dengeleri fındık fiyatlarını sizin ürettiğinizden daha aşağıda belirlemişse, yani onlar daha ucuza mal edip satıyorlarsa, siz Fatsa fındığına daha yüksek bir değer biçemezsiniz. Üretici hakkı dediğiniz şey dünya pazarında belirlenir, kağıt üstünde ya da devrimci seminerlerinde değil. Binali'nin Türk çeşitlemesi bir genç dayanamadı. Dışarıdan gelen arkadaşlar konuşmalara müdahale etmesinler. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika diye yatıştırdı Metin abi. Dinleyelim bakalım. Anlat anlat, heyecanlı oluyor diye italiklediğini duyabiliyordum. Eminim Günay da duyabiliyordu. Bir an duralar gibi oldu. Belli belirsiz gülümsedi, omuzlarını silkti. Bakın, pazar kanunları doğa kanunları gibidir. Rüzgarda yıkılmamak benim de hakkımdır gibisinden abesle iştigal edileceğine, evimi hangi malzemeden yapayım da yıkılmasın diye kafa patlatmak gerekir. Fındık üreticisinin durumunda ise ya maliyet dünya seviyesinin altına düşürülecek, bu yapılamıyorsa geçim hakkı başka bir faaliyette aranacaktır. Kaldı ki tüm diğer haklar gibi geçim hakkı da verilmez, alınır. Başta fisko birlik olmak üzere fındık üreticisinin geçim hakkını belirleyen hükümet de dahil olmak üzere tüm kurumları devre dışı bırakmak gerekir. Siz bir anarşistsiniz dedi Metin abi, hafiften gülümsüyordu. Hayır, olsa olsa reformcuyum. Ama çözümleriniz radikal çözümler. Rodoplu geri çekilmeyecekti. Radikalizm ile reformizm arasındaki farklılık çok defa bir yanılsamadır dedi. Reform işin köküne inen radikal bir reform da olabilir. Nedenlere dokunmadan yamalar yapan yüzeysel bir reform da olabilir. Örneğin arkadaşınızın önerdiği gibi sokak mitingleri yapar, hükümeti dünya pazarlarındaki dengeye rağmen fındık üreticilerinin lehine karar almaya zorlayabilirsiniz. Başarılı da olabilirsiniz. Çünkü nihayet bu düzenin politikacıları da fındık üreticilerinin oylarını kaybetmek istemeyeceklerdir. Ancak bu anlamda radikal olmayan reform asla başarılı olmaz. Dahası ve çoğunlukla tam tersine sonuçlar doğurur. Gözlem, sabır ve sürekli müdahale isteyen konuları güç kullanarak çözebileceklerine inananların radikalizmi en az reformculuk kadar gerçek dışı ve kurgusaldır. Cesur Hatun'du ve selam. Nitekim tarihi bağlamda baktığımızda radikalizmin de reformculuğun da çoğu kez aynı kapıya çıktığını görebiliriz. Bolşevik ihtilali Stalin'i, sağ kanat sosyal demokratların reformu ise Hitler'i getirmiştir. Bakın, bir reformun gerçek kıstası, temposu değil gerçekliğidir. Reform meselenin köklerine inip nedenlerini ortadan kaldırabiliyor mu, yoksa sizin fındık mitingleri önerdiğiniz gibi satıhta mı kalıyor? Mesele budur. Bu aşamada tekrar araya girmeliyim. Şimdi anlatacaklarım Rodoplu ile çok sonraki aşamalarda konuştuğumuz şeyler. Ancak bağlam aynı olduğu için okurun Günay'ı tanımasını kolaylaştıracaktır ki bunca anlatımın amacı da budur.